Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin cemiyan.
Böyle mevsim değişiklikleri sıhhati etkileyebiliyor. Allah sağlık afiyet versin.
Amin.
Hocam bugün yetişmiş insan konusunu konuşsak diye düşündüm. Osmanlı'dan bu yana, belki de Osmanlı'nın zirveyi dönmesinden sonra devlet gündemine kaht-ı rical kavramıyla, ıstılahıyla girmiş adam kıtlığı. Yani bu da aşağı yukarı 300 senelik falan bir süreyi kapsıyor. Bugün geldiğimiz noktada da İslam dünyasında bir kaht-ı ricalden söz etmek mümkün mü? Ve bunu bugün yetişmiş insan diye tanımlarsak şayet yetişmiş insan noktasındaki durumumuz nedir? Dünya ile kıyasladığımızda İslam dünyası olarak nerelerde bulunuyoruz? Sanki böyle bir değerlendirme yapmaya, böyle belki yetişme konusunda kafasını yoran, ne bileyim, o konuya yönelmek isteyen genç insanlarımıza bir manada yol açmaya, ışık tutmaya, rehberlik etmeye vasıta olabiliriz diye düşünüyorum.
İnşallah.
Nasıl bakarsınız? Mesela yetişmiş insan nedir? Nasıl anlamalıyız yetişmiş insan kelimesini? Nasıl anlamalıyız?
Hocam önce Bismillahirrahmanirrahim. Önce yetişmiş insan kelimesi yaşadığı çağ için yetişmiş insan olarak anlıyoruz değil mi bunu?
Tabii ki.
Mesela Selahaddin Eyyubi'yi seviyoruz, zamanın insanıydı diyoruz. Ama şimdi belki eli kolu bağlı bir insan olurdu.
Mesela.
Aynı karakterlerle, aynı yeteneklerle varlığını kabul edelim. Hatta benim hoşuma gider. Misal verirler. Fatih Sultan'la Abdülhamit'i yer değiştirsek, Fatih o Fatih olmayabilir derler. Evet. 21 yaşında yapılacak iş değil Osmanlı'nın o dönemini idare etmek.
Mesela evet.
Derler yani.
Çok önemli tabii.
Yani birinci şunu tespit etmemiz lazım. 2010'da, 2020'de, 2050'deki insan ihtiyacı.
2000'lerdeki.
Mesela. 2000'lerdeki insan ihtiyacı. Hatta 2001 ile 2002 arasındaki insan ihtiyacı.
Evet.
1500'deki insan ihtiyacı değil.
Aynı değil kesinlikle.
Bunu böyle tespit ederek evet. Başlayalım. Dolayısıyla bunu niye böyle tespit edelim diyorum. Şimdi Sultan Fatih hoşumuza gidiyor. Mesela yani Fatih
büyük insan hakikaten de kendi yani çağında büyük işler yapıyor.
Peygamber övgüsü almış bir insan. Yeter yani. Yeter, başka tabii, bir şeye gerek yok. Ama şimdi Fatih'i nasıl yetiştirdi Molla Gürani? Aynı taktikte bizimkini yetiştirelim. Evet. Sözünü söylememek için yani bu bir yanlış. Bunu söylememek için bu zamanın Fatih'ini yetiştireceğiz. Bu zamanın Fatih'ini arıyor olmamız lazım biz.
Evet, çok
önemli. Bunu çok böyle muşahhas, biraz da esprili bir örnek yapayım. Tamam, şimdi adam lazım. Fatih çaplı adam lazım. Dolayısıyla Edirne'ye götürelim, top döktürümü yaptıralım. Yani uzun menzilli top icat etsin.
Evet.
İşte buradan mesela işte Edirne'den İstanbul'u vuracak kadar bir toplar. Bunu kastetmiyoruz herhalde.
100 kilometre iyi vuracak füze.
Yani
füzelerin evet icat
zamanının adamının kıtlığı var.
Evet.
Zamanının
yetişmiş adamının
kıtlığı var.
Doğru.
Binaenaleyh bizim en büyük başlama noktamız, bizi Rabbimiz hangi zamanda yarattıysa o zamanda imtihan edecek demektir. O zamanın şartlarıyla imtihan olacağız demektir. Ben bunu birinci nokta olarak tespit edeyim istiyorum. İkinci nokta olarak da hocam,
Buradan belki şu da çıkar hocam. Yani bugün oturup biz mesela 1500 yıl evvel ya da 1000 yıl evvelki modelde insan yetiştirirsek bu yetişmiş insana emek vermek anlamına gelmiyor. Değil mi?
Belki de zayiat oluyor.
Zayiat oluyor belki de.
Evet. Yani 1500 sene öncesiyle bugünün farkı olmayacak tek şey iman esaslarımızdır.
Evet.
İbadetlerimizdir.
Evet.
Ama hayata yönelik taktikler asla aynı değildir.
Evet.
Bitti yani. Sadece mesele top tüfek meselesi de değil.
Tabii.
Çocuk yetiştirme meselesi de değil. Yani 50 sene önce bile bizim sizlerin ve benim mesela doğduğumuz zamanda babaların çocuklarına hitap şekliyle şimdiki hitap şekli bile mecburen değişti.
Evet.
Yani size babanızın Ahmet yavrum lütfen bana bir bardak su getirir misin dediğini hatırlıyor musunuz? Lütfen diyor muydu size babanız Maraş'ta?
Öyle bir şey olmaz.
Ama şimdi bir baba bir bardak su getir dese bu toplumun kınadığı bir baba haline geldi.
Evet.
Usluba kadar çok şey değişti.
Değişti evet.
Binaenaleyh bizim bugün insan ve bugün iş başarmak diye düşündüğümüz bir ortamı çok iyi tahlil etmemiz lazım. Ben ikinci noktaya geçmeden önce bir örnek daha zikretmek istiyorum. Zannediyorum bir 20 sene sonra insanlık top tüfek kullanmadan ülke işgal edecek herhalde. Uçak kullanmadan ülke işgal edecek. Yani uçaklar, silahlar ülkelerin istatistiklerinde görülsün diye var tutulacak. Medya, interneti,
Kültür işgali.
Kültürle zaten
beyin işgali.
Teslim almış olacak herkesi. Gitgide bu noktaya gidiliyor. Dolayısıyla lisan bilmek, dünya politikalarına vakıf olmak, son 100 seneden ibret almak. Mesela Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki süreci, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın nasıl bir politika ürettiğini, eğitimde nasıl kademelere geçildiğini, belki de bunları bilmek.
Yani kuvvet hazırlayın.
Ayeti buna istitlal ediyor.
Buna dönecek bu, belki.
Buna dönme. Yok biz mesela madem güçlüler bu işi yürütüyorlar. Dolayısıyla oturalım 100 tane Müslüman mühendis müthiş bir silah üretsinler desek.
Evet.
Belki de 100 sene geriden gitmiş olacağız. Çünkü 1900'lerde dünya süper silahlarla savaş üretti ve hakim oldu. Haritalar belirlediler. Şimdi onlar yoruldular savaş yapmaktan. Masadan bu işi idare edelim istiyorlar. Yani çok önemli.
Bir çağı okuma meselesi koymak istiyor.
Çağı değil hocam. Çağı zaten mecburen böyle yaşıyoruz. Bir sonraki çağ.
Evet.
Eğer biz
Hazreti Ali'nin değil mi?
Çocuklarınızı geleceğiniz için yetiştirin.
Şey,
gelecekleri için.
Onların yaşayacağı zaman için.
Aksi takdirde hocam yine yerimde saymış olurum ben.
Evet.
Şu an bunu hep şuna benzetiyorum hocam. Çiftçiler işte patates ekerler. O sene patates para etmez. Seneye bunu ekmeyelim derler.
Evet.
Hepsi soğan eker.
Bu defa da patates az
soğan
olur.
Soğan bol olduğu için soğan para etmez. Patates ekmediği için kimse patates para eder. Bu sefer öbür sene çiftçi bir daha aldanır.
Evet.
Yani elbette Allah rızık yazmadıysa çiftçiye gelmeyecek patates çare yok ama taktik bu olmamalı.
Evet.
Yani biz 1900'lü yıllardan 2000'li yıllara kadar geri kalmış olarak geldik insan yetiştirmekte.
Evet.
Şimdi 2100'lü yılların planlarını yaparsa insan yetiştiren kurumlarımız başta devlet.
Evet.
Başta devlet. Ondan sonra da Müslümanlar adına hizmet üreten vakıflar, dernekler, büyüklerimiz, mütefekkirlerimiz, İslam ümmetinin önderleri.
Evet.
Böyle bir çalışma yaparlarsa biz Allah-u Teala'nın hazırlanın, hazırlık yapın emrine uyduğumuzdan dolayı rahat edebiliriz. Aksi takdirde hatadayız. Yani özellikle bunu tespit etmek istiyorum. Hangi zamanın adamı kavramında.
Evet, evet.
İkinci olarak hocam ben şöyle bir hakikat konuşalım. Adem Aleyhisselam'dan beri yetişmiş kaliteli insan hep kıtlık konusudur hocam.
Evet.
Mesela süper ülkelerinde insan kıtlığı yok diyemeyiz. Öbür türlü olsa Hindistan'dan her sene 1 milyon insan ülkesini almaz.
Fakat izafi hocam herhalde. Yani birinin şu kadar yetişmiş insanı
elbette,
var.
Elbette, elbette.
Yani
ama evet. bu tarlada yetiştirilir gibi insan yetiştirilemez, evet, onu demek istiyorum.
Yani az sayıdadır diyorsunuz yetişmiş
hep insan. Hep az olduğu için, evet, değerlidir insan. Evet. Kaliteli insan, yetişmiş, evet, insan. Aradığında okuldan mezun olan herkesi aldığında bulunabiliyor olsa,
evet,
ki böyle bir dert olmaz.
Dert
zaten
olmaz.
Dert olmaz. Doğru. Yani mesela isim zikretmiyorum, isimlerini yani zikretmek bile ağrıma gidiyor. Bu mevcut dünyanın süper güçleri mesela tenezzül edip elçi bile göndermedikleri ülkelerden insan göçü alıyorlar.
Evet.
Başlarına bela olsun diye o insanları almıyor. Hindistan mesela büyük ülkelere sürekli beyin göçü veren bir ülke. Yani 100 dolara
bilişim teknolojisi.
Sadece, evet, bir ülke bilişiminden alıyor onu. Evet. Öbür ülke diğer bir alanda alıyor. Tıpta bile insan, tabii, götürüyorlar. Tabii. Yani
mesela Türk doktorları Amerika'da bir hayli müessir yani.
Bu gösteriyor ki yani ne kadar çok olursa olsun sen de ona göre yatırım yapıyorsun, gene yetmiyor bu sefer.
Evet.
Yani gırtlak büyüyor, büyüdüğü kadar mide büyüyor.
Yetişmiş insana yani Amerika'nın da buyurduğunuz gibi ihtiyacı var.
Onun daha fazla var.
O da yani bir açık gördüğünde onu kazanmak istiyor. Onun için yetişmiş insan her halükarda en güçlü ülke için bir çok büyük önem taşıyor.
Yani bunu, evet, ikinci bir noktanın başlangıcı olarak böyle tespit edelim diyorum. Evet. Bu yani filan senede filan ülkenin sorunu olmaktan çıkar diyemeyiz bu.
Doğru.
Adem Aleyhisselam'dan beri sorundur bu.
Evet, doğru.
Çok çarpıcı bir noktada bir örnek vereceğim hocam. Dinleyen kardeşlerimiz söylediğimiz sözü böyle heba hem mensura konuşmadığımızı anlamaları, evet, için en basit misal hocam, Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinde Ahzab günlerinde yani Hendek Savaşı, hı hı, günlerinde vefakarlık eden ve olağanüstü himmet gösteren ashab-ı kirama, hatta aynı ayetin, şimdi zikredeceğim ayetin Uhud'la ilgili olduğu rivayetleri alındığında Uhud'daki günlere bakıldığında Kur'an-ı Kerim on binlerce sahabinin, ki Hendek Savaşı esnasında on binleri geçmişti ashab-ı kiram.
Evet.
Altıncı sene ileri bir dönem. En az 25 bindi mesela. On binlerce sahabinin dinlediği Kur'an'da erkek müminlerin arasında adamlar vardır Allah buyuruyor.
Evet.
Minel müminine ricalun.
Evet.
Ricalun.
Evet, evet.
Bu sözü hocam Ebu Bekir radıyallahu anh da dinledi.
Tabii.
Uhud şehitlerinin erbabı da dinledi. Hendek'te cihad edenler de dinledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dev kadrolar vardı.
Tabii.
Günün birinde yeryüzünde insanoğlu ashab-ı kiram gibi faziletli bir nesil bulabilecek mi bir daha? Mümkün değil.
Özel bir nesil.
Özel bir nesil.
Özel bir
üstelik nesil de onların da tamamına yakınının Allah-u Teala'nın himayesinde olduğu, razı olduğu, bak razı olduk, Allah onlardan razı diye bir sıkıntı yok. Tabii. Allah onlardan razı.
Razı zaten. O razı. Evet.
Uhud'a 700 kişi kalmış, katılmışlar. Bir kısmı için Allah-u Teala ricalun, adamlar,
evet,
diyor.
Evet.
Adamlar diyor.
Yani onların içinde bir seçkin gruptan tarif yani ediyor onları.
Seçilmişin de seçilmişi, seçilmiş oluyor demek ki.
Evet.
Dolayısıyla aranan kalitede insan her zaman sorun. Ashab-ı kiramın içinde de var. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulduğu Ebu Bekirleri Musa aleyhisselam bulsaydı bugün insanlığın tarihi başka olurdu.
Doğru.
Yani Allah öyle takdir buyursaydı Celle, evet, Celaluhu.
Hazreti İsa döneminde de, değil mi? Havari.
11 kişi bulmuş.
Men ensari ilallah diye sormuş.
Yani 11 kişiye sorduğu soruya bakın,
evet,
hocam.
Evet.
Kim benim Allah'ın yanında adamım olacak kimseler diye.
Evet.
Yani 11 tane adam bulmuş.
Evet.
Koca bir yaygın toplum bu. Basit, evet, bir toplum değil. 11 kişinin içinde adam arıyor tekrar.
Evet.
Dolayısıyla adam azlığı herhangi bir şekilde bu çağda hilafetimiz gitti, devletimiz gitti, Batı'nın hegemonyasına girdik de o zaman karşımıza çıkmış bir sorun değil hocam.
Evet.
Bu insanlığın ezeli bir sorunudur, ebedidir de aynı zamanda. Neden? Çünkü insanlık böyle bir sorun yaşamıyor olsa bu sefer insanın değeri olmaz, önderin değeri olmaz, kalitenin değeri olmaz.
Şöyle bir şey hocam, o zaman yani her toplum için bu tarz farklılaşmış insana ihtiyaç var.
Heh.
Değil mi? Oraya gelmek
ve bunlar çok olduğu zaman fark olmuyor ortada. Evet.
Ama o olması gereken kadar da olması gerekiyor.
Hocam 100 bin çıkaracağız. 3 tanesi 1 evet. numara olacak.
Evet.
5 tanesi 10 numara evet. olacak. Yani insanlık sürümden 1 numarayı çıkaracak.
Evet.
Bir iyi adam olsun diye oturup fabrikada kaliteli bir insan yetiştirme projesi olmaz. Büyük kitlelerden büyük adamlar için. Burada çok basit, tekrar ben ashab-ı kiram örneğine döneceğim. Çok cazip bir örnek zikredeceğim.
Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin o insan yetiştirme şeyine biraz daha geçeceğiz, gelelim diye şey yapıyorum.
Ebubekir evet. radıyallahu anh örneğinden çıkacağız evet, mesela. Evet. Şimdi burada hocam İsviçre dünyada eğitime en çok yatırım yapan, İsveç dünyanın evet. eğitime en çok hizmet yapan ülkesi. Ama 7 milyon.
Nüfusu 7 milyon.
7 milyon.
Evet.
Hindistan eğitimin barakalarda bile yapılamadığı bir ülke ama 1 milyar göç Hindistan'dan var. Hindistan evet. sürüm yaptığı için 10 milyonlarca talebe aldığı için okullara ve üniversitelere Hindistan'dan yani
dökülse bile
döküleni bile eleğin üstünde kalan iki evet. kişi evet. Avrupa'ya göç ediyor. Göç Amerika'ya evet. göç etmek zorunda kalıyor evet. kaliteden dolayı. 7 milyon oldun mu? Dünyanın en güçlü eğitimini de yapsan çok değil ki, ne seçeceksin? Evet. Tamam, kendi çapında başarılı bir eğitim yapıyor. Vatandaşlarını trafik kurallarına uydurtturuyor, o kadar. Bakıyorsunuz iyiliğin olduğu yerde kötülük de bol.
Evet.
Mesela işte Hindistan'da sefalet de var, kalite de var. Niye? 1 milyar 100 milyon basit bir rakam değil hocam. Evet. Aşağı yukarı yani 10-13 tane Türkiye yapıyor. 13-14
hocam
tane.
Şöyle bir şey de var tabii bu. Yani diyelim ki yüzde, yani çok insandan süzeceğiniz yüzde de önemli. Elde edeceğiniz verim açısından. Yani diyelim 1 milyar 100 milyon insan içerisinde 100 kişi çıkarmak.
100 tane uzay adamı çıkacak.
100 tane uzay adamı. Ama bir de 7 milyon içinden 100 tane uzay adamı.
7 yani, milyondan mesela 70 milyon diyelim, daha kolay rakamlar
70
olsun.
Milyondan 100 tane çıkarmak da.
100 tane çıkıyor öbüründe. Bunda 0, 10'da 9 çıkacak. Bir bile çıkmıyor 70 milyonda.
Yani şöyle bir şey diyorum. Mesela 1 milyar 100 milyon içinden 100 kişi çıkarmak birim insana verilecek emek açısından yeterli değil. Çok düşük bir oran.
Elbette.
Yani çok düşük bir oran. O açıdan mesela yani İslam dünyası örneğine gelirsek, belki biraz sonra geleceğiz. 1,5 milyar, 1 milyar 800 milyon insan içinde hani o işte yetişmiş insan diyebileceğimiz insan oranı. Yani orada problem
gene yüz olmuyor diyorsunuz.
Ya olmuyor yani. Evet. Ona ama onun üstünde tabii, durmamız lazım. Yani birim insana emek verme noktasında bir zaafımız İslam dünyası olarak var mı sorusuna biraz sonra
gelelim. Endişemiz var mı ki evet. diye diyeceğiz. Evet. Endişemiz var mı ki diyeceğiz. Hocam ikinci örneğim benim.
Evet.
Şimdi ashab-ı kiramın kalitesi belli. Yaptıkları işler belli. Allah onlardan razı olsun. Ömer bin Hattab'a ait bir olay var hocam. Temel hadis kitaplarında var bu. Mesela Müstedrek'te var. Buhari'nin Tarih-ül Kebir isimli eserinde var. Temel hadis kitaplarımızda var, böyle bir uyduruk menkıbe değil. Bir gün Ömer radıyallahu anh ashabın belli kesimiyle bir yerde, o bir salon gibi bir yerde oturuyorlar diyelim. Salon, oda, neyse oturuyorlar. Ömer'in dönemi hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en yüksek ihtimalle 12 sene sonra.
Evet.
Çünkü 2 sene Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dönemi, ondan sonra 10 sene onun dönemi. 12
onun
sene.
Hilafet döneminden bahsediyorsunuz.
Hilafet evet. döneminden, evet. yönetici olduğu dönemde.
Dönemde.
Şimdi bu Ömer'in döneminde, Ömer radıyallahu anh vefat ettiğinde en asgari ihtimalle 60-70 bin sahabi vardı. En asgari ihtimalle. Net bir rakamlar yok elimizde.
Evet.
120 bin kişi varken Efendimiz vefat etti diyelim. Evet. 120 bin kişi. 10 sene içerisinde ölenler filan 50 bin diyelim. Yani
evet,
büyük
evet.
bir rakam, o kadar değil. Çünkü daha sonra 12 sene Osman radıyallahu anh'ın dönemi var. Orada da binlerce sahabi. Ama diyelim ki 50 bin sahabi var hocam.
Evet.
Bu 50 bin kişi Peygamber aleyhisselamın şehadetiyle Allah'ın razı olduğu insanlar olarak yaşıyorlardı.
Evet.
Her biri cihada hazır. buradayım ya Resulallah diyen adamlar bunlar. Evet. Bunun hiç şakası yok. Hocam Ömer radıyallahu anh odada oturuyor. Demiş ki o arkadaşlarına, ya içinizden ne geçiyor bir söyleyin bakalım, ne temenni ediyorsunuz demiş. Biri demiş ki Ömer'in yanında ne konuşulur şimdi? İçimden geçiyor ki şu odanın dolusu kadar altınım olsa da Allah yolunda infak etsem.
Evet.
Sen ne istiyorsun diyor öbürüne. Şimdi bu altın isteyince bu oda dolusu mücevher olsa da Allah için harcasam demiş.
Evet.
Bir sahabe kafası bu, Allah için harcayacak.
Evet, evet.
Oradaki biri açık gözlük yapmış, demiş ki ya Amiral Mümin'in senin başka bir şeyin var, kışkırtıp durma bizi. Ne istiyorsun sen söyle demiş. Sen evet. Söyle ne istiyorsun. Üstadım bu işte bahsettiğimiz olay. Demiş ki ben de istiyorum bu oda dolusu gibi Huzeyfem olsa, Muaz'ım olsa da beraber Allah yolunda cihat etsek istiyorum.
Evet,
demiş.
Evet, evet.
Hocam 50 bin en az sahabi var. Huzeyfe ölmüş gitmiş, evet. Bir sahabi Muaz'ı. Ondan sonra Ebu Musa el-Eş'ari'yi arıyorsun sen.
Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın da adı geçiyor.
Yani 3-4 sahabe, evet, ismi sayıyor. Hocam adam kıtlığı Ömer'in sağlığında da var.
Evet.
Üstelik ashabın yaşadığı bir dönemde.
Evet.
Ömer, çünkü bu iyi Müslüman olacak, namaz kılacak adam arıyorum demiyor.
Evet.
Allah'ın dinine hizmet edeceğim adam arıyorum diyor.
Sen, peygamberimiz sen devlet yöneticisi olma diyor sahabiye, değil mi hocam?
Kapasitesi o yönde değil, değil demek mi? Ki.
Evet.
Değil, değil mi? Öbürünü ilme teşvik ediyor, öbürünü kılıç kullanmaya teşvik ediyor. Bir defa hocam ben bu örneği şunun için zikrettim. Yani bizim bugünkü sorunumuz değil bu, insanlığın sorunudur, evet. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri kaliteli adam sorunu vardır. Bu kaliteli adam kıtlığı söz konusu olmasa devletler, kurumlar insana yatırım yapmazlar hocam. Geriden geliyor nasıl olsa diye.
Diye, evet.
Eğitimin kalitesinin yükselmesi bir tıpkı ekonomide bir rekabet kızıştırma açısından gerekli olduğu gibi insan yetiştirmede de ihtiyaç sürekli arkadan kovalıyor olması lazım.
Evet.
Ömer'i bak kovalamış ihtiyaç.
Evet.
Komutan bulamıyor. Yani, önder bulamıyor.
Evet, evet.
Önder bulamıyor. Bu üstadım vefada da böyle bakıyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kimseye konuşturmuyor Efendimiz. Bırakın Ebu Bekir'i diyor. Bırakın diyor. Çünkü vefada iki numarası yok.
Evet.
Bunun karşılığında Ali vefasız mıydı diye soru sorsak, ulan olur mu Ali'ye vefasız denir mi radıyallahu anh?
Aşağı, evet.
Ama Ebu Bekir bir başka, yok. Ebu Bekir'i tartışmak yok.
Onun vefa kalitesi ayrı. Yani, Hazreti Ali'nin kalitesi ayrı.
Ali'nin kalitesi ayrı. Ali'nin doldurduğu alan başka. Uzmanlık alanı başka.
Hazreti Osman'ın başka.
O başka.
Ömer'in başka.
Binaenaleyh yani arayış sadece bizim arayışımız değil. Peygamberler adam aradılar hocam.
Evet.
Yani yok mu sizden bir kişi beni destekleyen diyen peygamberdir.
Evet.
Lut Aleyhisselam, ya yok mu içinizde bir adam ya Allah için? Gelin beni destekle. Yani peygamberler ki sağları, solları, başları, dipleri melek dolu.
Evet.
Ama melekle yaşanmayan bir hayattayız biz. İnsanla tabii. Yaşıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla ey melekler yetişin imdadıma demedi, evet. Hiçbir peygamber.
Evet.
İnsan aradı. Bu üstadım ikinci noktam benim. Yani bu insanlığın sorunudur.
Evet.
Ve bu tıpkı kazarsan tarlanı, işte iyi sularsan mahsul alırsın der gibi, zannediyorum Allah-u Alem ya, insan oğlu insan eğitimine iyi yatırım yapsın diye Allah'ın planıdır bu. Yoksa yatırım yapmazdı insan oğlu.
Evet.
Yatırım.
Evet.
Bu önemli bir nokta hocam.
Evet.
Yani bizi kamçılayan bir öge olması lazım bunun. Yani, insan kıtlığının sürekli bizi kamçılıyor olması lazım. Bu önemli bir nokta. Başka bir nokta hocam, bu insan kıtlığı sorunu. Hangi pencereden bakarsan öyle görünür bir sorundur. Mesela babalar açısından bakınca, ya iyi bir evlat, iyi bir,
evet,
evlat.
Doğru.
Evlatlar koalisyonu kurulsa, bir sendika kursa, evlatlar sendikası kurulsa, en iyi baba yarışması yapıyorlar.
Evet.
Baba aranıyor bu sefer.
Baba, anne.
Şimdi evet. Mesela iş adamlarıyla oturduğumuzda, selamun aleyküm, aleyküm selam, var mı sorun, işler nasıl? Aa, işçi yok.
Hmm.
İşçilerle oturuyorsun, iyi bir iş veren yok.
Evet.
Yani İyilik insan üzerine yapıştırıldığı zaman iyi kavramı, insan artı iyi,
evet.
İki kelime bir araya geldiğinde hangi pencereden bakarsan bu eksiklik vardır.
İhtiyaç.
İhtiyaç.
Evet.
Bu kıyamete kadar da bitmeyecek.
Evet.
Burada biz oturup bunu sadece işte Ahmet Taş getirenle Nurattin Yıldız oturdular. Elbette ümmetin dertlerini konuşuyorlar. Ümmeti Muhammed'in adam ihtiyacı açısından bakıyoruz buna.
Evet.
Yani konumuz bu olduğu için böyle bakıyoruz. Şimdi dinleyenlerimizin şöyle zannetmesine sebep olmayalım. Demek ki sadece Müslümanlar açısından yönetici sorunu var. Hayır, bu hayatın insanla birleştiği her yerde kalite sorunu vardır. Böyle olmasa hayat yaşanmaz zaten. Yani rutinleşir hayatımız bizim.
Yani evlenirken de insanlar bir kalite arıyor. Erkeğinde, kadınında. Değil mi hocam?
Hocam
yani,
daha önce hatırlıyor musunuz? Konuştuk. Mesela geliyor işte oğlu var. İyi bir kız arıyor. Kendi mübarek iyi bir evladı var da evet. İyi bir kız arıyor. İyi bir ahlaklı bir kız.
Evet.
Niye? İyi edecek onun çocuğun. Kıza bakıyorsun, bu damat ahlaklı mı diye damat adayını arıyor. Yani insansak, Allah bizi insan olarak yarattı, bunu kabul ediyorsak, insanlık bir hılkatten, yani küçük 2 kiloluk bir et kemik parçasından yaratılıyor, 100 kiloluk koca bir adam olduğu gibi küçücük bir kalitede yaratılıyor. İşte idrarını tutamaz, konuşamaz, ağlar, başka bir şey yapamazdan yaratılıyor. Mükemmel konuşan, her şeyine hakim bir adam oluyor. Bu kemal arayışımız bizim. Zirvelere doğru tırmanma arayışımız aynı şekilde yönetici için de geçerli. İşçi için de geçerli, baba için geçerli, arkadaş için geçerli hocam.
Tabii tabii.
Yüzlerce sizin yani yüzlerce seveniniz var, arayanınız var ama telefonda onun ismini görünce yüzünüzün tebessüm ettiği kaç yüz arkadaşınız var.
Evet.
Mecburen doğru, bir arada doğru. Durduklarınız
aynen,
var.
Aynen. Kalite her halükarda.
İnsan kalite arıyor.
Evet.
Kendisinde arıyor, üstündeki yöneticisinde arıyor, yandakinde arıyor. Hocam çok daha basit bir örnek. Bunu da verelim, sizin vaktiniz doldu zannediyorum.
Evet. Şöyle düşünüyorum. Ara vermeyelim. Yalnız program hocam. Anonsu yapalım. Evet değerli dinleyiciler, bu program İslam'dan Hayata Ölçüler programı. Ara ara bunu hatırlatmak gerekiyor hocam. Evet. Çünkü mesela programın başında bilemeyen, yani takip edemeyenler kim konuşuyor? Radyoda bazen ilgi de duyuyor. Evet, bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz ve yetişmiş insan üzerine konuşuyoruz. Evet, evet. Buyurun hocam.
Şimdi yetişmiş insan dedik, işte liderleri olsun Müslümanların, bilim adamlarında dedik. Mesela hiç siz de zikretmediniz, ben de zikretmedim. Yarım saattir konuşuyoruz. Hocam yetişmiş şeyhimiz var mı?
Evet.
Bola Hacı Bayram Veli gibi.
Vardır inşallah hocam.
Onu da arıyoruz işte.
Evet. Yani yetişmiş şeyh arıyoruz anlamında. Mürşidi Kamil.
Yokluk manasında demiyorum.
Mürşidi Kamil arayışı da çok önemli.
Sadece
demek
bu değil
istiyorsunuz.
Yani. Tabii. Sadece bu değil. Ya sadece siyasi lider aramıyoruz biz. Evet. Eğer öyle olmasaydı ben şimdi hangi Allah dostu insanla bir araya gelsem bir saat. Üçüncü cümlemiz ne oluyor biliyor musunuz? Allah dostları ne büyük insanlardı ya. Bize zor, bu iş bizim kaldıracağımız bir iş değil.
Evet.
Bakıyorum bir nesil hep önceki neslin özentisi içerisinde. Evet. Ki böyle olması lazım esasen.
Evet.
Yükselmek için böyle olması
lazım. Kendisinde bir takım yüksek faziletler olsa bile onu kendisi üzerine konmuş görmüyor.
Görmemesi daha gerekiyor. Evet, başka türlü yükselemez zaten hocam.
Ve onlar da işte o hakikaten buyurduğunuz gibi mürşidi kamil arayışının çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Bu işin yani asıl nirengi noktasının mürşidi kamil olduğu. Yani
benim evet. Benim aradığınız diyen de hayır yok ki zaten.
Evet,
hocam o
evet,
kibirden
evet.
Kendi gitmiş zaten.
Doğru, doğru.
İlimde hocam niye evet. Bu Hanife'ye hasret kaldık?
Evet.
Bu kadar fakültelerimiz var, medreseler var, kitaplar, internet, ilim, her yer ilim doldu hocam.
Evet.
İnternet çöplüğü içerisinde 1001 tane ilim kitabı da var.
Evet.
Hayır, arayış insanoğlunun bitmez sorunudur. Bunu vurgulamak evet. İstiyorum.
Hı hı.
Bitmez sorunudur. Dolayısıyla bu arayış devam edecek. Bizim bir tür cihadımız kabul edeceğiz bunu, kaliteli insan.
Evet.
Bu da ne? Burada tabii biz çareler de üretmek zorundayız.
Tabii, onları da konuşacağız.
Şimdi Eğer böyle samimi isek bu arayışımızda, yani ümmeti Muhammed olarak her alanda kaliteli, iyi, daha iyiye koşan, şu anda da en iyi durumda olan adam ihtiyacı diye bir ihtiyaç. Evet. Söz konusu
hocam ise, isterseniz oraya gelmeden, yani bu biraz hani ümmetin İslami hassasiyeti olan insanların aynı zamanda yetişmiş insan konusunda da hassas olmaları noktasında Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kendi zamanında insana yatırımını biraz paylaşsak diye düşünüyorum. Evet. Yani oradan da ne yaptı Resulullah Efendimiz? Mekke'de ne yaptı? Medine'de ne yaptı? Bir insan çıksın diye. Yani onun üstünde biraz konuşsak şimdi, diye düşünüyorum.
Bu şüphesiz hocam geniş bir vakit ve geniş bir çalışma istiyor. Biz sadece işaret edeceğiz diyelim.
Efendimizin
insan yetiştirme hamlesini saatler lazım. Yani dolduracağız vaadine girmeyelim
doğru.
Bu işe.
Ben şöyle
İşaretler
diyorum.
Edelim.
Yani ben bu insan yetiştirme işinin aynı zamanda bir geleceği inşa işi olduğunu evet. düşünüyorum. Yani Resulullah Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellemin misyonunun geleceği inşa misyonu olduğunu. Yani hem insana yatırım hem kainata yatırım anlamında. Yani orada da insan önemli, bir insana bir değer taşımak.
Elbette evet. hocam. Şimdi hem Mekke'yi hem Medine'yi yani evet, 23 evet. yılını ölçü alalım.
İşaretler
İşaret dedik, alalım. Birinci benim şöyle kuş bakışı öyle zikredince kuş bakışı Mekke Medine ile ilgili hadis-i şerifleri siret bilgilerini topluyorum. Şimdi ben özetliyorum zihnimde. Bir bakıyorum ki 23 yıl içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam seçmemiş. Herkesi kabul etmiş.
Evet.
Herkesi
herkese kabul. Ulaşmış.
Mesela şimdiki gibi zengin talebe, babası meşhur talebe ayırmamış. Zencisi, körü, sağırı, kadını, erkeği çatısı çok büyük bir müessese kurmuş Efendimiz.
Evet, genci, yaşlısı.
Ya ihtiyar, genç ayırmıyor. Kadın, erkek ayırmıyor.
Evet.
Bütün, çünkü kâfeten linnâs, bütün evet. insanlık için gelmiş ya, alemlere rahmet gelmiş.
Evet.
Onun muktezası olarak, yani bu anlayışın gereği olarak da Kureyşlileri önemsiyorum dememiş.
Evet.
Kadınlar sonra gelsin dememiş. Herkes, çocuk ne var? Ali'yi 7 yaşında almış.
Evet.
Osman'ı 45 yaşında almış. Aynı günlerde Osman'ı almış mesela. Aynı günlerde Ali'yi almış
evet,
mesela.
Evet, evet.
Dolayısıyla insan seçmemek. İki, insan seçmediği gibi.
Belki şu da var mı oradan? Bütün insanları bir potansiyel olarak görmek.
Onu kastediyorum. Evet, yani insan evet. seçmedi derken evet. ayrım yapmadı bir.
Tabii.
İkincisi herkesin bir işe yarayacağını düşünmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Çok önemli. Evet.
Herkes bir işe yaramış.
Evet.
Sonunda da yaradı ama projesinde.
Tabii ki.
Herkes evet. bir işe yaradı. Şimdi ben eğitim ile ilgileniyorum. Siyasetle ilgileniyorum. Veya askeri çalışmalar yapıyorum. Veya sanayi ile ilgileniyorum. Sanayi ile ilgileniyorsam bana sanayimin yemeğini pişirecek aşçı da lazım. Aç sanayiciyi nasıl çalıştırır? Sadece mühendiste olur bir şey değil ki.
Tabii.
Yani sadece mühendise yatırım yapamazsın sanayici olacağım diye.
Evet.
O zaman hizmet satın alman gerekir. Yemek hizmeti satın al. Başkasına muhtaç olursun.
Evet.
Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan seçmedi bir. İki, herkesi çok iyi bir şekilde kapasitesine göre değerlendirdi.
Evet.
Ali'nin Ali'deki şecaati değerlendirdi. Git Ali şu işi hallet gel dedi ona.
Evet.
Halid'in deli doluluğunu, kahramanlığını değerlendirdi. Verdi eline kılıcı, temizle gel şuraları dedi.
Evet.
Ebu Bekir'in moral potansiyelini gördü. Yanından ayırmadı Ebu Bekir'i. Yani Ebu Bekir onun hayatının en vazgeçilmezi haline geldi.
Sıddık. Yani sadakat değil
sadakat,
mi? Doğrulayan insan.
Bir de ana hedefi peygambere moral aşılamak.
Evet.
Hep peygamber onun aleyhissalatü vesselam moralini yanında ihtiyaç olarak hissetti.
Evet.
Herkes bir boşluk doldurdu. Mesela yer yer bakıyoruz ki Ömer radıyallahu anh'ın şiddetli bir şekilde ikazlarına dikkat ediyor Efendimiz.
Değil mi?
Hem Ömer'i sert bir adam görüyor. Ömer böyle demesen diyor yer yer. Ama bakıyoruz ki kaç ayet Ömer'in önceden teklifinin konusu olarak iniyor.
Evet.
Sonra ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu Ömer'in ağzı ayet ağzı diyor. Hakkın ağzıyla konuşuyor diyor. Ne yapıyor? Ömer'in o kapasitesini dolduruyor. Mesela demiyor ki Ömer sen benim meclisimde hep ileri geri konuşuyorsun demiyor.
Demiyor. Evet.
Halbuki Ömer'i azarladığı anlar da oluyor.
Evet.
Yani böyle deme diyor ama Ömer'in o boşluğunu doldurtturuyor.
Evet.
Daha sonra Ömer de ashab-ı kiramın geri kalanlarına öyle değerlendiriyor.
Evet.
Mesela çok hoş bir misaldir. Bilal radıyallahu anh her işe müdahale eden bir tipmiş. Buna ne deniyor? Hiperaktif yok öyle değil de çok ne canlı deniyor. Yani her işte öne çıkıyor. Bu böyle olsun bu her işte.
Tez canlı.
Evet, çok güzel. Tez canlı biri sahabi. Şura meclisine de Ömer onu almış peygamberin aleyhissalatü vesselam müezzini. Fetihlere katılmış Mekke hatırası peygamberin.
Evet.
Şura meclisinde mecliste çok konuşuyor. Ara sıra Bilal yani Allah yardım etsin bize sen çok konuşuyorsun diyor. Ama hocam çok enteresan. O gelmeden de toplantıya başlamıyor. Evet. O tez canlılık lazım Ömer'e. Evet. Birinin de o noktayı ikaz
etmesi. İlk refleks gibi bir tepkiyi alayım diyor. Ben.
Toplumun o nabzını Bilal'de görüyor demek. Hı-hı. Efendimiz de aynı şeyi görmüş.
Evet.
Dolayısıyla insan Efendimiz nasıl yetiştirdi diye baktığımızda insan ayrımı yapmıyor.
Evet.
Allah'ın herkesi bir iş için yarattığını düşünüyor.
Evet,
hocam çok
güzel.
Enteresan. Ashab-ı kiram deyince hep cihat hatırlıyoruz değil mi?
Öyle,
kılıç.
Evet. Evet.
Ve bunu ben yanlış bir şey
genelde
olarak görüyorum.
Genelde siyer savaşlardan ibaretmiş gibi
mesela,
gözüküyor.
Mesela Siret-i Nebi ile ilgili kitapların resimleştirilmişine bakalım hep kılıç.
Evet.
Hep kılıç. Ya kılıçla devlet kurulur mu hiç?
Evet.
Kılıç onun koruma gücü. Yani başka şeyi resmetmek zor zaten. Kılıç düz bir çizgi.
Hareket
çizgi
var. Bir de hareket hikaye o alanlarda olduğu için hocam. Yani biraz ben de çok önemsiyorum. Hakikaten siyere yeniden bir bakmak lazım diye. Yani birçok mesela şimdi şu Hazreti Ömer'in istişare meclisiyle ilgili verdiğiniz bilgi. Hiçbir siyerde belki de bunu göremeyiz.
Çok önemli
yani.
Bir şey değil ki Ömer'i adam doğuruyor çünkü.
Evet.
Ömer kesiyor, Ömer vuruyor. Ömer vurayım kafasını ya Resulallah dedi diyor.
Evet.
Ömer'in gözyaşından yere bayıldığı, namaz kıldırırken bile komaya girdiğini ayetleri okuyunca niye sirete ilave etmiyor?
Yani? Evet.
O bölüm çok önemli. Hocam şimdi çok ayrıntılı gibi geliyor ama özellikle zikretmekte fayda var. Şimdi hocam Hassan İbni Sabit diye bir sahabi var.
Şair.
Efendimizin enformasyon bakanı adeta.
Evet.
Bu sahabi eli kılıç tutmamış biliyor musunuz?
Evet.
Mesela
dili kılıç tutmuş.
Hendek muharebesinde muharebesinde kadınlarla bir arada kalmış Medine'de.
Evet.
Adam şair ruhlu, nazik, şirin, latif bir insan.
O savaş ortamında lazım değil o. Başka yerde lazım.
Savaşa götürülse savaşa zarar hocam.
Belki evet.
O çünkü atılım yapamayan biri.
Evet.
Efendimiz onu yerinde der ama Mekkeli müşrikler hicvetmek için Efendimiz'e geldiğinde Hassan nerede demiş.
Evet.
Buradayım.
Söyle Hassan.
Demiş. Kalk Hassan. Ruhul Kudüs arkanda konuş demiş.
Allahu Ekber.
Ruhul Kudüs kimdir? Cebrail.
Cebrail.
Seni ya.
Yani
Cebrail.
Sana getirecek o.
Cebrail diye bir desteğe gerek yok. Yani Allah seni destekliyor.
Destekliyor. Evet.
Mekkeliler gelmiş Efendimiz'i hicvedecekler. Kalkmış Hassan Üstad çok kısa birkaç beyitlik bir şiir okumuş. Mekkeliler şiir okumaktan, Efendimiz'e cevap vermekten vazgeçip kaçış gitmişler.
Evet.
Ve
sözü söyleyen adama ihtiyaç var orada.
Onu anlatıyor. Şimdi Efendimiz Medine muhasara altında. Namusumuz tehlikede. Ulan Hassan sen burada oturuyorsun be. Demesi ki biz olsak şimdi o kılıçlı sahneleri hatırladığımızda
bin türlü kınama yaparız.
Tabii yaptığın iş mi senin ya? Peygamber orada ölüm tehlikesi altında muhasara. Peygamber hendek kazıyor. Hassan kadınlarla Medine'de oturuyor.
Evet.
Ama Hassan bir güne yatırım için bekletiliyor.
Evet.
Bu çok önemli bir nokta. Efendimiz nasıl adam yetiştirdi diyorsa Hassan olmasa da Allah peygamberini destekleyecekti. Ama Rabbimin kaderinde
ama
Hassan
toplum
lazım.
Toplum içinde insan olarak Hassan lazım.
Hassan lazım.
Evet.
Yani öbür taraftan mesela Halid Müslüman olduğu gün gidiş o gidiş. Bir gün namazda şaşırmış Halid. Zamm-ı Sûre'yi okuyamamış. Halid bin Velid bildiğimiz
evet,
Halid.
Evet.
Toplamda hocam 5 sene 6 sene kadar Müslüman olarak kalmış.
Evet, evet.
Ama fethettiği topraklarda en az 100 bin cami var şimdi. Ya. Hiç yoksa 100.000 cami var. Evet. Yani Suriye'den ta Yemen'e kadar düşün kaç ne kadar ya. Cami var. Bir gün çocuklar da gülmüşler. Halide bak ve Allah'ın kılıcı şu adama bak. Zamm-ı sure okuyamıyor gibi. Evet. Dönmüş namazdan sonra demiş ki ne gülüyorsunuz demiş. Müslüman oldum, Resulullah bana bir kılıç verdi. Gidiş o gidiş, ben sizin gibi oturup Kur'an öğrenemedim demiş.
Evet canım ya.
Demek ki hocam herkesi yerinde değerlendireceksin.
Evet.
Herkesi yerinde değerlendireceksin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşa giderken bile hanımlarını yanına almasını ben çok düşünüyorum. Herhalde bu aşırı bir cinsel ihtiyacı tatmin için değil.
Haşa, evet.
Ama savaş şartlarında kadın narinliğine de ihtiyaç var demek ki. Nitekim Hudeybiye sulhünde annemiz Ümmü Seleme işe yaradı.
Değil mi?
İşe yaradı. Ashab-ı kiramın peygambere hakaretten kurtulmasını sağladı.
Çok evet, büyük onu tehlikeli. Anlatın bence yani dinleyicilerimiz şimdi, belki bilmezler Ümmü Seleme validemizin.
Ne iş yapıyor yani Hudeybiye sulhünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için Mekke'ye gidiyorlar.
Evet.
Müşrikler sokmuyorlar.
Evet.
Hepsi de ihramlı.
Evet.
İhramlı ne demek? Kabe'yi tavaf etmeden o pozisyondan çıkmayacaklar demek ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pozisyonu değerlendiriyor. Bakıyor ki artık Mekke'ye girmek çok zor.
Evet.
Barışmayı tercih ediyor ya da sulh, anlaşma yapmayı tercih ediyor müşrikler. Çünkü savaş içinde gelmediklerinden evet, evet. Tecizatları da yok. Bir de toprak, Mekkelilerin toprağı, savaş uygun değil. Hazreti Ömer dahil ashab-ı kiram ne demek ya Resulallah? Biz Allah için yola çıktık. Yani ben özet olarak anlatıyorum. Evet, hadisin evet. Kelime kelime değil. Allah için geldik. Umre yapacağız. Savaşçı değiliz. Bu adamlarınki kapalık. Böyle şey olur mu ya Resulallah?
Çiğneyip geçelim yani.
Çiğnemeyeceksek de bu yolda ölelim. Boş
ver. Evet, evet.
Diyor. Kur'an da buna şahit bu olaya. Ashab-ı kiram orada yeminleşiyorlar Efendimiz'le. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyim yerindeyse ne yapacağını şaşırıyor. Dedikleri doğru çünkü.
Doğru, evet.
Hatta Ömer radıyallahu anh geliyor. Sen Resulullah değil misin?
Diyor. Ya.
Yani Resulullah değil misin derken Allah arkanda ne çekiniyorsun evet. Demeye yoksa haşa tereddüt etme manasında değil yani evet. O manada değil ki Ömer gibi bir adamdan başka bir şey de beklenmez zaten yani evet. O cüreti gösterecek teşvik ediyor Peygamberimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise geri dönmeyi düşünüyor.
Evet.
Ama ihramlılar.
Evet.
İhram ne? Hacca ve umreye gidenler bilirler. Saçına dokunamıyorsun, tıraş evet. Olamıyorsun, sabun kullanamıyorsun. Böyle bir durum. Ümmü Seleme annemiz, Efendimiz çadıra giriyor. Ümmü Seleme annemiz ne oldu diyor. Böyle böyle diyor. Yani özet ben yansıtarak anlatayım. Ya benim adamlarım sözümü dinlemeyecek hale geldiler.
Evet.
Haklılar da demek istiyor Efendimiz. Hı hı. Diyor ki Ümmü Seleme annemiz. Ya Resulullah diyor dışarı çık diyor. Sen saçını tıraş et. İhramlı bir insan saçını tıraş etti mi yapacak başka bir şey kalmadı. Bu sefer ashabın...
Kurbanını da kesti.
Yani sen bitmiş gibi kabul et. Ashabın anlarlar ki bu iş bitti. Peygamber ihramdan çıktığına göre
evet.
Edepsizlik yapmayalım düşünürler diyor. Çıkıyor Efendimiz öyle yapıyor. Ashab-ı kiram kanatlarını indiriyorlar. Bundan sonra sürtüşmeye gerek yok diyorlar. Ümmü Seleme annemizin bu istişaresi
evet, evet.
Müthiş bir nimet. Evet. Yani Allah onu konuşturttu öyle söyledi. Yoksa kendi halinde bir kadın ve erkek peygambere nasıl akıl verecek?
Evet.
Ama ümmeti Muhammed'e de...
Bu da lazım.
Bu ders veriliyor.
Evet, evet.
Yani karıların lafına bakma. Anadolu edebiyatı batıl bir söz. Evet. Ne demek karıların lafına bakma?
En zor zamanda bile...
Peygamberi bile yol stresten kurtardı.
Evet, yol açabilir.
Bu örnek çok önemli. Siretin çok. Okunması gereken bölümlerinin başında geliyor.
Başında geliyor, evet.
Koca alemlere rahmet bir peygamber... Allah'ın sevdiği bir ordu aynı yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla sözleşmesini Allah nasıl yorumlu? Yedullahi fevka
edihim.
Ellerinin evet. Üstünde Allah'ın eli vardı diyor evet. Mecazi olarak.
Evet.
Ya bu ne muhteşem bir şey ya.
Allah'la beyat etmiş gibi.
Bu adamlarla
gibi.
Bu peygamberin yanlış tarihi belki ebedi bir daha kapatılamayacak hatalı bir durumdan Ümmü Seleme annemiz kurtarıyor.
Evet.
Binaenaleyh Efendimiz insan kaybetmedi hocam. Bir evet. Numaralı başlık bu.
Evet, evet.
Efendimiz insan kaybetmedi. Herkese değer verdi. Mesela bu herkese değer verdisine bir örnek vermek istiyorum. Sahabi Efendimizin konuşmasını tarif ederken ne diyor? Anlayalım diye sanki 3 defa konuşurdu diyor.
Evet.
Aman bir cümle kaçmasın. Bir de bir cümle hocam benim hep böyle büyük harfle yazılmış gibi gelir bana. Her dinleyen bana bakıyor zannederdi
evet,
diyor.
Evet, evet.
Yani yüzünü hep sürekli dinledik, dinleyenlerine
göz göze geliyor. Hepsiyle, demek hepsiyle.
Mesela 10 dakikalık bir konuşmada 50 kişiyi birer saniye taradın mı ne düşünüyor? Bana özel, evet, baktı,
tabii,
diyor.
Tabii.
Çocuğuna ne diyor, akşam hanımına ne diyor? Resulullah'la göz göze geldik bugün diyor.
Benim bir sözüm vardı, böyle söz göze verilir diye.
Doğru.
Mesela bazen gidiyorsunuz salona, salonun ışığını kapatıyorlar. Ben önce diyorum ki ışığı yakın, gözleri göreyim. Söz göze verilir yani. Hakikaten birisiyle bir hani iletişim sağlamak istiyorsun.
Evet.
Yani. Evet.
Şimdi o sahabi mesela o 10 dakikalık konuşmayı özel görüşme kabul ediyor.
Tabii, evet.
Özel görüşme kabul. İşte bu insan toplama,
evet,
mekanizmamız bizim. Yani insan böyle toplamış Efendimiz. Böyle o zenginlerin çocukları vakfa faydası olur diye onu seç. Zeki çocuğu da topla. Onları al, ondan sonra toplantıya gelenlerle gelmeyenleri ayır. Neticede çok cılız bir kadroyla baş başa kalırsın. Evet, zengin çocuklarını topladığın için forsun yerinde olur. Zeki çocukları topladığın için okulun hep birinci olur. Hafızlar hep senden çıkar. Ümmete mal olamazsın.
Evet.
İnsanlığa mal olamazsın bu sefer. Efendimiz 23 senede insanlığa nasıl mal oldu? Kadınından, erkeğinden, kölesinden, herkese. Yani en mesela... İnsanlığa mal oluş tarzlarında hocam, kölesinin, siyah derili kölesinin çocuğunun Hüseyin'le aynı dize oturması var ya, mı muadili hocam?
Ya, ya,
var
ya,
mı muadili ya? Ya? Senin kainatın efendisi, cennetin efendisi bir çocuk dizinde oturuyor. Ya şey, cennet gençlerinin efendisi bu.
Evet.
Bu dizde oturuyor. Yanı başında da bir kölenin çocuğu, üstelik de rengi de beyaz değil, oturuyor.
Evet.
Hocam ben burada alameti farika olarak ve inşallah bu sözümü de koyacak yer bulamamış olayım ben. Karadeniz kültüründen örnek veriyorum. Sadece iyi anlaşılsın diye benim, evet, memleketimden. Evet. Hocam dededir adam.
Evet.
Erkek çocuğundan da torunu vardır, kızından da vardır.
Evet.
Kız çocuğunu anlatırken, kızından olan torununu anlatırken, kızımın çocuğu der. Erkek çocuğundan da bizim torun diye anlatırlar.
Allah Allah, Allah Allah.
Hocam bu kültür düzeyini gösteriyor, insana bakışı gösteriyor. Bir de sağ dizine Hüseyin, öbür dizine Üsamesini oturtmuş peygambere bak hocam.
Yani evet, çok çok büyük fark var.
Fark mı hocam? Ne farkı be? Aynı şeyleri konuşmuyoruz herhalde.
Evet, evet.
Fark dediğin %30 fark, %40.
Yok yok, öyle değil de yani hakikaten.
Vahim bir durum hocam.
Evet, evet.
Ama hedefimiz, yapmamız gereken insan kazanma.
Evet.
Geniş şemsiye kullanarak insan kazanma. İçkicinin bile içinde bulunduğu, zina yapanı bile bağrına basabildiğin, değil mi? Maiz olayı,
evet,
zina yapmış bir adamı bile bağrına basan peygamber gösteriyor.
Evet, yani gıyabında kötü söylenmesine mani olan, değil mi? Yani onun imanıyla tartılır.
Arkası ne konuşuyorsunuz?
Evet.
Peki hocam, Hamza'nın katiliyle nasıl aynı safta namaz kılındı sonra?
Ya.
Var mı bu dünyada? Üstelik de ne büyük söz söylemişti Efendimiz, senin intikamını alacağım amca diye.
Evet.
Ki sonra bu sözünden de geri adım attı Efendimiz. Yani Vahşi nasıl geldi Efendimizin arkasında namaz kıldı, onunla şehit olmak için aynı cihada katıldı sonra. Hocam bunlar muhteşem örnekler. Yani Efendimiz nasıl insan kazandı derken,
evet,
yüzlerce konuşacağımız olay var ki bugün bu kızının torunuyla erkek oğlunun torunu arasında ayrım yapan anlayışın,
evet,
çok uzak, fersah fersah uzağında olmasını gerektiren uygulamalar var Efendimiz'de.
Evet.
Ama inşallah hasretimiz, temennimiz, bağrımızdaki özenti odur. Sağ dizimizde siyah bir el alemin diyeceğimiz, yani ifade anlaşılır. El alemin çocuğu.
Evet.
Bağrımdan çıkmış, sulbumdan çıkmış çocuğum da öbür dizimde. Hedef bu.
Evet.
İnsanlığı bağrına basmak. İnsanlığı bağrına
farklı
bastığında...
Farklı bir kalp var orada, değil mi hocam?
Ama olması gereken kalp o
doğru,
hocam.
Doğru, evet.
Olması gereken. Hocam daha ötesi...
Peygamberimizin örnekliğini buralardan da almak lazım yani.
Böyle yaparsan ama,
evet,
23 senede insanlığa yeni bir medeniyet kuruyorsun.
Evet.
Böyle yapmazsan 23 senede koca vakıfların oluyor, şirketlerin oluyor, ölüp gidiyorsun. İslam başka, evet, bir hizmetlere, evet, muhtaç hale geliyor bu sefer.
Yani işte o 23 senede bir medeniyet kurmak için de böyle insana bakmak
yabancıların
lazım.
Önünde hocam çocuk omuzundan aşağı idrarını kaçırıyor.
Evet.
Ne yapıyorsun oğlum bile demiyorsun. Bu gömleğimi temizleyin diyorsun sadece.
Evet.
Hocam yok böyle bir şey ya. Bunlar böyle buharlaşmış gibi geliyor gözümüzde. Evet. Belki hakikaten mesela ben böyle bir şey olsa, torunum üstüme idrarını kaçırsa, bu gömleği değiştirin mi derim, onu fırlatıp atar mıyım bilmiyorum. Ben örnek değilim. Evet. Ama olması gereken o.
Evet.
Olması gereken o.
Evet, çok doğru.
Burada çok hocam sizin vaktiniz doldu diye ikaz gelmeden ben yine... Evet,
azaldı zamanımız ama evet, toparlayalım şöyle çok, hocam inşallah.
Hocam iki acil insan yetiştirmek için iki acil tedbir bugüne anneye babaya.
Ben şöyle hocam, bu konuyu bir kere daha konuşuruz diye düşünüyorum.
İnşallah hocam.
Ben kafamdaki program öyle geldi şimdi.
Tamam hocam.
Ama siz söyleyin onu.
Başlığını söyleyelim en azından.
Lütfen.
Yarın bunu açalım.
Evet inşallah.
Anneler, babalar, öğretmenler.
Evet.
Siyasi yöneticilerimiz, yani ümmeti Muhammed'in geleceğiyle ilgili Allah'ın mesuliyet yüklediği insanlar.
Evet.
Ben bakan anlamam.
Evet.
Müdürmüş öyle anlamam. Ümmeti Muhammed'in
en temelden
ümmeti Muhammed'in hesabını soracak Allah senden, öyle bilirim ben.
Evet.
Öyle sadece Ömer gibi keçi yuvarlanırsa hakkını benden sorar Allah, yetmez o. Keçi yuvarlandı, yuvarlanmadı. 100 sene sonraki keçilerin de hesabını yapacaksın.
Evet.
Sen bakansın, müdürsün, müsteşarsın, müşavirsin, neysen.
Evet.
Bu topraklar ümmetin toprakları mı? Evet. Sen ümmeti Muhammed'in başında mısın? Bir kısmı seni başka türlü görse de biz ümmeti Muhammed'in adamı olarak görüyoruz seni. Ümmeti Muhammed'in 100 sene sonrası, 400 sene sonrası ile ilgili planın nerede abi? Bir göreyim ben. Elhamdülillah, Allah senden razı olsun varsa eğer.
Evet.
Ama anneler babalar başta olmak üzere. İki, okul yöneticilerimiz, emanetçilerimiz,
evet,
vakıf başkanlarımız, hoca efendilerimiz, gazetede yazı yazıp bir yerde vaaz edenlerimiz, ümmet düşüncesi olmak zorunda olanlar. Hepimiz böyleyiz tabii.
Evet.
İki şeyle adam kıtlığına çözüm üretebiliriz. Birincisi, şu diploma ile insan örtmekten vazgeçelim. 4 yıllık eğitim, sonra bir 4 yıl, sonra bir 4 yıl, sonra bir 4 yıl büyüme, sonra 4 yıl doktora. Hayır, diploma basamak olmalı, hedef olmamalı.
Evet.
Doktora da dahil. Çünkü diplomalar bütün insanların ortalaması için ölçülmüş değerlerdir. 4 yıllık başarının belgesidir.
Evet.
Halbuki kaliteli insanlara yıl yetmez hocam. Yetmemesi lazım.
Evet.
Kaliteli insanlara yıl yetmemesi lazım. Yetmez de. Yani bu bugün dünyanın önderleri, Sultan Fatih, hangi 4 yıl üzerine yetişebilir?
Yıl da belki yılın içini doldurma.
Ayrı
mi?
Bir konu.
Evet.
Bir kere yani sanki içini doldurduk kabul ederek konuşuyor.
Evet,
i̇çini
evet.
Full doldurduk, hiç eksik yok. Öyle kabul ediyorum.
Dolmuyor da hocam yani. Dolmuyor.
Kaldı
yani.
Doldurduk kabul edelim. Ama çocuklarımızı yıldan büyük, diplomadan büyük yaşatmak zorundayız.
Evet.
Hesabını yaparken eğitimciler, evet toplumun tamamı böyle olmaz. 10 bin çocuktan bir tane olacaksa ona 10 bin çocuğu dolgu malzemesi olarak tutacağız o zaman, zararı yok. İki, yani diplomayla insan yetiştirdik zannetmeyelim. Birincisi bu.
Evet.
İkincisi hocam, Rabbim kadını erkeği farklı yarattığı gibi herkesi de kapasitesi farklı yaratıyor. Toplumları peşinden sürükleyeme yeteneğiyle yaratılmış insan var. 4 ile 4'ü yan yana koy, 8 dedirtmek için yarım saat vakit gerekiyor olabilir. Matematiği 0'dır.
Evet.
Çocuklarımızı anne baba olarak, talebelerimizi öğretmenler, muallimler, idareciler olarak, vatandaşlarımızı yöneticiler olarak Allah ne için yarattığı araştıralım. Öyle yetiştirelim. Çünkü en verimli kuyunun...
Yani hayatta nereye...
bir şey
hizmet
için
etsin,
yarattı Allah onu.
Yarattı, evet.
Biz bir ümmete ait petrolü yanlış alıp çaldığımız zaman, ümmetin madenlerini çaldığımız zaman nasıl suçluysak, caminin yerine çeşme yaptırınca nasıl yanlış bir iş yaptıysak, Allah-u Teala'nın yöneticilik için yarattığı bir insanı matematik öğretmeni olarak kullanırken de aynı hatayı yapıyoruz.
Evet. Yani kabiliyet değerlendirmesi dediğimiz
evet.
Şeyi Allah bunu niye yarattı?
Bunu
o soru
lazım.
Etrafında
bu
görmek lazım.
Bu ilk 5 yaşında işaretler veriyor. 10 yaşında bir işaretler veriyor. 15 yaşında işaretler veriyor. 20 yaşında genç başka bir işaret veriyor. 30 yaşında zaten kullanılmadıysa o alanda çürüyüp gidiyor hocam.
Evet.
Nice kapasiteli insanları köyde çok iyi öğretmenlik yaptı. Sınıfın birincisi öğretmen, okulun bir numaralı öğretmeni diye mutluyuz biz. Halbuki o insanlığı kurtaracak, insanlığın öğretmeni olacak biriydi belki. Belki bir şair olacaktı. Şiirle insanlığa Mehmet Akif olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Mehmet Akif'i baytar yetiştirdiler hocam.
Evet.
Şair mi? Olarak Allah'ın koyduğu yerde kaldı. Tedavi ettiği ineklerden ben hiç eser görmedim şimdi. Yani Mehmet Akif'in evet. Diploması nerede? Kendi nerede hocam?
Kendi nerede? Evet hocam.
Bundan iyi örnek olur mu?
Bundan iyi örnek olmaz. Evet. Bununla bağlayalım tamam, programı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü ümmetin en hayati meselesi bu. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteydik. Bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla yetişmiş insan, kahtı rical, ümmetin ana meselesi. Bunlar üzerine konuşmuş olduk. Devam